Burası Ahval. Doğru haberciliğin ve özgür yorumların odak noktası. Podcast yayınımıza hoş geldiniz.
Bir Ankara rüzgarında tekrar merhaba sevgili Ahval dinleyicileri. Ben Zülfikar Doğan. Türkiye gündemini değerlendirmek üzere bir kez daha karşınızdayım. Bu hafta kritik iki olay var. Bunlardan bir tanesi 1934 tarihli Atatürk'ün imzasını taşıyan ve o dönemin Bakanlar Kurulu'nda yer alan Celal Bayar, İsmet İnönü gibi isimlerin de imzalarının bulunduğu Ayasofya'nın müzeye dönüştürülmesini içeren kararnamenin geçen hafta Danıştay 10. Dairesi tarafından iptali sonrasında 24 Temmuz'da Ayasofya'da ilk cuma namazı kılınacak. Aradan geçen 86 yılın üzerinden yeni bir aşamaya geçilmiş oldu. Aslında AKP iktidara geldiğinde sonrasında da ondan önce de gerek milli görüş çizgisinde Erdoğan'ın yer aldığı dönemlerde Ayasofya'nın ibadete açılması belli bir kesimin sürekli şekilde gündemindeydi. Fakat bugüne kadar bu karar değiştirilmedi. 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararnamesi yürürlükte kaldı. Son olarak geçtiğimiz ay itibariyle birdenbire Ayasofya'nın ibadete açılması Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından dile getirilmeye başlandı ve ardından da gelişmeler hızlandı. Bu arada ortaya çıktı ki 2016 yılında AKP'ye yakın bir dernek tarafından Danıştay'a açılmış bir dava var ve bu davanın 2 Temmuz'da nihai karara bağlanması gerekiyor. Biraz da iktidar işte biz bir yargı kararı, yüksek yargı ne diyecek onu bekleyelim diyerek aslında bir cumhurbaşkanlığı kararıyla değiştirilebilecek Bakanlar Kurulu kararının Danıştay'da iptal edilmesini beklemeye başladı. Bir anlamda tabii siyasi kulislerde aslında bu iptal kararının çok önceden iktidar tarafından tahmin edildiği ya da bilindiği yönünde iddialar ortaya atıldı. Zaten Danıştay 10. Dairesi'ndeki 5 yargıcın Cumhurbaşkanlığı avukatının davanın reddedilmesi, Danıştay Başsavcısının davanın reddedilmesi yönündeki kararlarına rağmen ve daha önce bu yönde açılan davalarda da Danıştay'ın davaları reddettiği içtihatları olmasına rağmen oy birliğiyle 1934 tarihli kararnameyi iptal ettiler ve Fatih Sultan Mehmet'in vasiyeti gereği Ayasofya'nın halkın istifadesine ve ibadetine açılması gerektiğini hükmettiler. Şimdi tabii bundan sonra ne olacak? Şimdi bir süredir hazırlıklar var. Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan Ayasofya'yı gezdi, hazırlıkları yerinde izledi. Diyanet İşleri Başkanlığı ile Turizm Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında hafta içinde bir protokol imzalandı. Bu protokol çerçevesinde daha önce kültür varlıkları, dünya kültür mirası arasında yer alan Ayasofya, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın kullanımına tahsis edildi. Bir işbirliği protokolü yapıldı. Dolayısıyla 24 Temmuz'daki ilk cuma namazı, 86 yıl sonra gerçekleşecek ilk cuma namazı programını üstlenmiş olan kurum Diyanet İşleri Başkanlığı. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş bu konuda çeşitli açıklamalar yaptı. İşte en önemli sorunlardan bir tanesi İslam inancına göre resim, fresk, figür, mozaik gibi görsel malzemelerin veya görsel varlıkların ibadethanelerde, camilerde yer almaması gerektiği, bunun günah olduğu yönündeki yaklaşım ve anlayış. Bu çerçevede Ayasofya'da Bizans İmparatorluğu döneminden kalan duvarlardaki mozaikler, freskler, figürler nasıl gizlenecek? Bununla ilgili yöntem arayışları var. Yapılan değerlendirmelere bakılırsa bir kısmı bunların ibadet sırasında perdeyle kapatılacak. Bir kısmının ise teknoloji kullanımıyla lazerle karartılması söz konusu olacak yine namaz sırasında. Çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçen hafta Rusya Devlet Başkanı Putin'le yaptığı görüşme sırasında bu konu gündeme geldi. Putin Rus halkının bu karara çok tepkili olduğunu Cumhurbaşkanı'na iletince Cumhurbaşkanı'nın da bu bir dünya mirası, dünya kültür varlığı. Biz bunu ibadethaneye, camiye dönüştürsek de burası bütün dünya kültürlerine, halklarına, inanç sahiplerine, Hristiyanlara açık olacak. Buradaki dünya kültür varlıkları her anlamda korunacak. Dolayısıyla herhangi bir sınırlama yok sözünü verdi. Hatta Putin'in sözcüsü Erdoğan Putin'e güvence verdi Ayasofya için dedi. Cumhurbaşkanı bu konuda kendi resmi sosyal hesabından da Arapça ve İngilizce mesajlar paylaştı. İngilizce mesajında az önce söylediğim Ayasofya'nın dünya kültür mirası, kültür varlıklar arasında yer aldığı ve sonsuza kadar korunacağı, herkese açık olacağı yönünde vaatlerde bulunurken, Arapça mesajda ise Ayasofya'nın ibadete açılmasıyla birlikte Mescid-i Aksa'nın da özgürleşme sürecinin başladığı, Müslüman dünyası üzerindeki karanlığın yıkıldığı ve yeni bir diriliş sürecinin hayata geçirildiği yönünde gerçekten Müslüman dünyasına geleceğe yönelik bir takım vaatler içeren mesajlar verildi. Bu iki mesaj arasındaki farklılık bir yandan hükümetin Ayasofya'nın uluslararası algısını gözeterek Hristiyan alemine farklı bir mesaj vermeye çalıştığını, diğer taraftan da 86 yıl sonra Fatih Sultan Mehmet'in camiye çevirdiği, daha sonra Kurtuluş Savaşı ardından yeni kurulan Cumhuriyet'in bir ihtimal Batı dünyasının gönlünü kazanmak için müzeye dönüştürdüğü Ayasofya'yı yeniden ibadete açmanın Müslüman dünyasında, İslam aleminde bir heyecan yaratmasını, bir diriliş, bir ayaklanış, bir şahlanış yaratmasını içeren mesajlar verildi. Bu da tabii bir anlamda hükümetin Ayasofya konusunu içeriye verdiği mesajlarla birlikte bir taraftan siyasi, bir taraftan uluslararası konjonktüre göre, bir taraftan da İslam alemindeki algıya göre farklı amaçlar için değerlendirebileceği bu düşünceyi benimsediği yaklaşımlarını gösteriyor bizlere. Diğer taraftan baktığımızda tabii bir kesimde özellikle Ayasofya'nın açılmasını yıllardır savunan, bekleyen İslami algısı yüksek kesimde bir heyecan var. İşte burada ilk gün ibadete katılmak isteyenler var ama korona salgını maalesef bu konuda herkese aynı imkanı sağlamıyor. Çünkü Diyanet İşleri Başkanı'nın açıklamasına bakılırsa 3.000-4.000 kişi Ayasofya'nın alt salonunda ibadet edebilecek. Ancak salgın nedeniyle ve mesafe kısıtlamaları nedeniyle 24 Temmuz'daki Cuma namazında büyük ihtimalle 500 ila 1000 kişi arasında azami ibadete katılabilecek. Tabii Cumhurbaşkanı bu isimler arasında ilk sırada yer alıyor. Bunun yanı sıra acaba bu 500 ya da 1000 şanslı kişi kim olacak? Daha önce çünkü korona salgını sırasında Cuma namazları yasaklandığında, camiler ibadete kapatıldığında Diyanet İşleri Başkanı'nın başkanlığında 20-25 kişilik bir grup Cumhurbaşkanlığı Sarayı bünyesindeki Millet Camisi'nde Cuma namazı kılmıştı. Toplumdan buna tepkiler gelmişti. Bütün topluma Cuma namazları yasaklandı, camiler kapatıldı ama diğer taraftan 20-25 kişi hem de televizyonlardan naklen yayınlayarak Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cuma namazı kılıyorlar. Bu Müslümanları ayırmaktır, Müslümanlar arasında ayrımcılık yaratmaktır şeklinde tepkiler ortaya çıkmıştı. Onun üzerine de zaten normalleşme sürecine geçinceye kadar bir daha böyle bir Cuma namazı olayı yaşanmadı. Şimdi 24 Temmuz'daki bu kısıtlı sayıda katılımcıyla kılınacak Cuma namazında kimlerin yer alabileceğine yönelik heyecanlar var. Herkes rezervasyon peşinde, kendisi de yer almak istiyor. Zaten CHP'nin 24 Haziran 2018 seçimlerindeki Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ilk çıkışı yapmıştı. Şayet davet edilirsem Ayasofya'daki ilk namaza giderim demişti. Acaba Erdoğan'dan Muharrem İnce'ye böyle bir jest, böyle bir davet gelecek mi? Ya da davetli listesini Diyanet'in hazırlayacağı belirtiliyor. Cumhurbaşkanı, Diyanet İşleri Başkanı'na Muharrem İnce'yi de davet edin diyecek mi? Bunlar da siyasi kulislerde biraz da esprili şekilde tartışılan konular. Dediğim gibi 24 Temmuz İslami kesimde ya da siyasi İslam kesimi diyebileceğimiz kesimde bir heyecan yaratmış vaziyette ama katılımın sınırlı sayıda olması bir anlamda bu heyecanın ateşini söndürüyor. Çünkü halk dışarıda kalmak zorunda. Sultanahmet Camisi'nin avlusunda topluca namaz kılabilecekler diğer katılımcılar. Bunun yanı sıra biliyorsunuz bu hafta sonu Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurultayı var, olağan kurultayı var. Salgın nedeniyle halka ve seyircilere kapalı, partililere kapalı. Sadece yönetim organlarına aday olanlar, kurultay delegeleri, ve 4 eski onursal başkan davet edildi buraya. Dolayısıyla oldukça sınırlı sayıda katılımcı ile yapılacak bu kurultay. Bu da tabii bir heyecan yoksunluğu beraberinde getiriyor. Oysa CHP kurultayları 2 gün, 3 gün de sürse Türkiye gündeminde olay olurdu. Parti tabanında bir heyecan ortaya çıkardı. Seçimlerde bir yarış yaşanırdı. Şimdi böyle bir yarış da yok. Çünkü parti merkez yönetiminin kontrolünde her şey. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun karşısına hem bu kurultay konseptinden ötürü hem de 31 Mart İstanbul ve diğer büyük şehirlerde kazanılan seçimlerden sonra işte Kemal Kılıçdaroğlu'nun stratejisiyle CHP bu başarıyı elde etti denilerek yerel seçimlerden sonra Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlıktaki yerini daha da pekiştirdiği kanaati yükselmişti. O yüzden Kılıçdaroğlu'nun karşısına rakip çıkması beklenmiyor. Birkaç isim vardı. İşte Aytu Atıcı, eski Mersin milletvekili, eski Trabzon milletvekili Haluk Pekşen, genel başkan yardımcılarından Umut Oran, yine partinin sol kanadında yer alan İlhan Cihaner gibi isimler, işte genel başkanlığa aday olabilecek kişiler arasında adları geçiyordu. Ama bu konsept başka bir genel başkan adayı çıkmasını bir anlamda imkansız hale getiriyor. Çünkü delegeler şu ana kadar yapılan il ilçe kurultaylarında genel merkezin tek liste ve tek adayla il kongrelerinin yapılması yönündeki isteği çerçevesinde bir anlamda genel merkez tarafından belirlendi denilebilir. O yüzden Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkan adaylığı ve seçilmesi ilk gün 25 Temmuz için kesin gibi görünüyor. Belki biraz nispeten 26'sında parti meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu üyelikleri için bir yarış yaşanması söz konusu olacaktı. Ama orada da Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve kurmayları yani parti üst yönetiminde ona yakın birkaç isim bir parti meclisi listesi hazırlamış durumdalar. Siyasi kulislere sızan bilgi bu yönde ve delegelerden ağırlıkla bu parti meclisi listesini oylamaları ve onaylamaları istenecek. Belki bir anahtar liste de çıkartılacak. Dolayısıyla bu çerçevede birkaç isim muhalefetten belki Kılıçdaroğlu'nun listesini delerek parti meclisine girebilir yönünde bilgiler ulaşıyor kulislere. Ama bu da partinin vitrininde, siyasi politikalarında hem de iktidara yürüyüş adı verilen bir kurultayda heyecan yaratabilecek, partide bir değişim dönüşüm yaratabilecek düzeyde olmayacak deniliyor. Bu liste delecek isimlerin sayısal olarak böyle bir noktaya varmaları, böyle bir güce erişmeleri mümkün görünmüyor. O yüzden iki heyecan verici olay az önce söylediğim gibi birisi belli bir kesim açısından 24 Temmuz'da Ayasofya'nın 86 yıl sonra ibadete açılması ama orada sınırlı sayıda katılımcıyla namaz kılınacak olması biraz bu heyecanı aşağı çekmiş vaziyette. CHP'de de kapalı kurultay, katılımcılara kapalı, halkın olmadığı bir kurultay. Seçimlerin sonucu da 3 aşağı 5 yukarı şimdiden belli denildiği için orada da fazla bir heyecan yok. Dolayısıyla tabii Ayasofya'dan ötürü iktidarın bir siyasi getiri beklentisi söz konusuydu. Ciddi bir oy kaybı yaşıyor Cumhur İttifakı. Acaba böyle bir çıkışla bir toplumsal heyecan partiye ve seçmene yeniden bir coşku getirilebilir mi yaklaşım vardı. Ama anketler bunun pek öyle olmadığını, halkın asıl gündeminin ekonomik sorunlar, işsizlik, açlık, yoksulluk, salgın olduğunu gösteriyor. O yüzden de Ayasofya'nın açılması toplumun çok geniş bir kesimi açısından belki en azından inanç anlamında bir şey ifade etse de günlük yaşamını değiştirecek, sorunlarını çözecek bir gelişme olarak görülmediği için fazla da beklenti söz konusu değil bu açıdan. Tabii iç politikada önümüzdeki hafta meclis yine açılacak, parti grupları söz konusu olacak, genel başkanlar gruplarda konuşacak. Ama diğer taraftan da bir torba yasa var. Hükümet bunu Temmuz sonunda meclis kapanmadan yasalaştırmak istiyor. Aslında bu kıdem tazminatını da içeren kapsamlı bir paketti. Fakat kıdem tazminatına yönelik işçi sendikalarından, konfederasyonlardan tepkiler gelince bu şimdilik sonbahara, yeni yasama dönemine kaldı. Daha çok kısa vadeli çözümler içeren özellikle örneğin çalışanların ücretsiz izne çıkarılması imkanını işverenler açısından 2021 yılının Temmuz ayına kadar uzatan düzenlemeler var. Yine işsizlik karşısında ortaya çıkan çok vahim bir tablo var. Burada kısa çalışma ödeneğiyle ilgili, işini kaybedenlere nakit destek ödemeleriyle ilgili işte Cumhurbaşkanı'na yıl sonuna kadar verilen yetkiler var. Cumhurbaşkanı gerekirse bu uygulamaları yani ödemelerin süresini yıl sonuna kadar uzatabilecek veya 3 ay veya 1 ay uzatabilecek bu yönde düzenlemeler var. Mini istihdam kalkanı deniliyor bu paket için iktidar kanadında ama mini istihdam kalkanı paketinin içerisinden bir de sürpriz çıktı. Sosyal medya ve internet kısıtlamalarına yönelik bir düzenleme bekleniyordu bir süredir. Buraya bir madde ekledi iktidar partileri. Meclis bünyesinde dijital mecralar komisyonu kurulmasını öngören bir madde bu. Yani istihdamla dijital mecraların ne alakası var denilebilir ama artık Türkiye'de her şeyin, bütün yasaların tek bir torbaya doldurularak bazen küçük, bazen büyük, bazen mini torbalar halinde meclise yasaların gelmesine alışıldığı için bu yasanın içinde de yani çalışanlarla, istihdamla, işsizlikle ilgili bir torbanın içerisinden dijital mecralar, internet, Twitter, Facebook'la ilgili düzenlemelerin çıkması da sürpriz olmadı. Bu çerçevede mecliste bir komisyon oluşturulacak ve mecliste grubu bulunan siyasi partiler, milletvekilleri sayıları düzeyinde bu komisyonda temsil edilecek ve bu komisyon dijital mecraların yani sosyal medyanın, internetin düzenlenmesiyle ilgili çalışmalar yürütecek, tavsiyelerde bulunacak. Dolayısıyla bu açıdan baktığımız zaman dijital mecralar yasasının yine iktidarın kontrolünde olacağını söylemek yanlış olmaz. Çünkü vekillerin vekil sayısına göre bu komisyonda partiler temsil edilecek. Diğer taraftan ekonomide gelişmeler var. Ekonomideki gelişmelerin başında Merkez Bankası'nın döviz hesaplarının muzam karşılıklarını yükseltmesi geliyor. Bu da Merkez Bankası'na bankalardaki döviz hesaplarından ötürü 9 milyar doların üzerinde yeni bir taze kaynak aktarılmasını beraberinde getirecek. Dış politikada baktığımız zaman Libya, İdlib, Azerbaycan, Ermenistan çatışması gibi gelişmeler var. Ve bütün bunlar da Türkiye'nin dış politikadaki sıcak başlıkları olarak karşımıza çıkıyor. Gelişmeleri kısaca sizlere özetlemeye çalıştım. Yeni bir Ankara rüzgarında tekrar birlikte olmak dileğiyle ben Zülfikar Doğan. Hepinize hoşça kalın diyorum sevgili Ahval dinleyicileri.
Ahval podcastlerini tüm mobil telefonlarda Spotify, SoundCloud ve Spreaker üzerinden dinleyebilirsiniz. Apple iPhone kullanıcıları bize iTunes üzerinden de ulaşabilir. Türkiye'nin ve hayatın cıvıl cıvıl sesleri Ahval Podcast dizisinde. Kulağınız bizde olsun.